sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Kur'an'a göre gerçek akıl. Akıl, insan için hayati önem taşıyan ve bir anlamda insanı insan yapan en önemli özelliklerden biridir. Derin düşünebilmek, hikmetli konuşabilmek, doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edebilmek ancak akıl sayesinde mümkün olabilir. Kuşkusuz bu özelliklerin önemini bugün dünya üzerinde bilmeyen yoktur. Ancak insanların birçoğunun bilmedikleri ya da gözden kaçırdıkları çok önemli bir gerçek vardır. Zannedildiği gibi her insan akıllı değildir. Her insan doğuştan belirli bir zekaya sahiptir. Fakat akıl, belirli şartlara bağlı olarak oluşan özel bir yetenektir. Bu iki kavram toplumda genellikle aynı anlamda algılanır. Oysaki Kur'an'da bu konunun özü Maide suresi 103. ayetinde "Onların çoğu akıl erdirmez" şeklinde açıklanır. İnsanların çoğu aklını kullanmamaktadır. Peki öyleyse akıl nedir? Aklın kaynağına nasıl ulaşılır? Kimler gerçekten akıl sahibidir? İşte bu soruların cevabı da bize sadece Kur'an'da verilir. Çünkü Kur'an Allah katından indirilmiştir ve her konuda mutlak doğru bilgilere ulaşabileceğimiz tek kaynaktır. Kur'an'a baktığımızda ise aklın ancak imanla oluşabileceğini öğreniriz. Vicdanının sesini dinleyerek Allah'a yönelen her insan hiçbir fiziksel çaba harcamadan bu büyük nimete sahip olabilir. Yapılması gereken Allah'a samimiyetle iman etmek, ondan gereği gibi korkmak ve onun istediği gibi bir yaşam sürmektir. Bu samimi iman insana aklı kazandırır ve insanı doğru yola iletir. Bu çalışma boyunca aklın gerçek tanımı yapılacak ve aklı oluşturan şartlar nelerdir, aklı neler örter gibi pek çok soruya cevap verilecektir. Bununla birlikte Kur'an'a uyan akıl sahibi insanların dünyada ve ahirette alacakları güzel karşılık anlatılacaktır. Akıllarını kullanmayarak dinden uzaklaşan kişilerin ise içinde bulundukları büyük kayıp Kur'an ayetleri doğrultusunda ortaya konacaktır. Umarız bu çalışma, dileyen Rabbine bir yol bulabilir ayetiyle de belirtildiği gibi, Rablerine yakınlaşma yolu arayanlara Allah'ın büyüklüğünü kavrama ve aklın nimetlerinden faydalanma konusunda bir yol açar. Bugüne kadar aklın binlerce tanımı yapılmıştır. Ancak bunların hiçbiri aklın gerçek anlamı konusunda insanlara tam bir fikir verememiştir. Çünkü bu çıkarımları yapan kimseler aklı tanımlarken doğru bir kaynağa başvurmamışlardır. Onlar aklı sadece kendi mantıklarıyla değerlendirmeye çalışmışlardır. Oysa akıl konusunda bize doğru bilgiyi verebilecek yegane kaynak sonsuz akıl sahibi olan Allah'ın indirdiği Kur'an'dır. Allah'tan korkan ve samimiyetle Kur'an'a uyan her insan akıllıdır. Ancak insanların çoğu, böylesine büyük bir nimeti kolaylıkla elde etme imkanına sahip olduklarından habersizdir. Aklın, insanların doğuştan kazandıkları zihinsel bir yetenek olduğunu zannederler. Bunun için de sahip olduklarının ötesinde bir kavrayış kazanabileceklerine ihtimal vermezler. Bir örnekle açıklayacak olursak, bu küçük bir çocuğun dünyanın sadece kendi evi, okulu ve oyuncaklarıyla sınırlı olduğunu sanması gibidir. Kuşkusuz bir çocuğun kendi çevresinin dışına çıkıp da dünyaya bir yetişkin gözüyle bakması mümkün olmaz. Bu nedenle de tüm idealleri, tüm tasaları ve tüm çabaları kendi dünyasıyla sınırlı kalır. Oysa çocuğun yaşamını izleyen yetişkin bir insan, onun aslında ne kadar kısıtlı bir dünyada yaşadığını kolaylıkla görür. Çünkü yetişkin bir insan, dünya hayatı hakkında tecrübe ve bilgiye sahiptir. İşte akıl içinde buna benzer bir durum söz konusudur. Akılsız bir insan, her şeyin en doğrusunu kendisinin bildiğini ve en akıllı kişinin kendisi olduğunu zanneder. Dolayısıyla en doğru yolda olan da bizzat kendisidir. Daha mükemmel bir hayat şeklinin varlığına ihtimal vermediği için, kıyas yapıp aradaki farkı tespit edebilmesi de mümkün değildir. Oysa Kur'an'da aklın insanlara çok üstün bir hayat tarzı ve çok ileri bir kavrayı sunduğundan bahsedilir. Akıl kelimesi toplumda genellikle insanların zeka düzeyini ifade etmek amacıyla kullanılır. Oysa akıl, zekanın çok üstünde ve çok daha derin bir kavrayı şeklidir. Zeka, en bilinen anlamıyla insanın düşünme, gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamıdır. İlk kez karşılaşılan ya da ani olarak gelişen olaylara uyum sağlayabilme, anlama, öğrenme ve analiz yeteneği zeka sayesinde olur. Dikkatin, düşüncenin yoğunlaştırılması ve ayrıntıların fark edilmesi de yine zeka sayesindedir. Örneğin zeki bir profesör, olayların fiziksel işleyişini çok seri olarak kavrayabilir, bunları formülleştirebilir. Ya da hafızası çok güçlü olan zeki bir insan, olaylardaki girif noktaları ve detay sayılabilecek pek çok konuyu anımsayabilir. Pratik zeka sahibi biri ise, karşılaştığı olaylara pratik ve kolaylaştırıcı çözümler getirebilir. Akıllı bir insansa, zekanın sağladığı tüm bu avantajların yanında, zekanın getirmediği bir kavrayışa ve yeteneğe de sahiptir. Zeki bir insan, ancak çalışarak ya da kendini eğiterek bir şeyler başarabilir. Ancak tüm bunlar, sadece ezbere ve tecrübelere dayalı becerilerdir. Dolayısıyla bu insan belirli bir noktada tıkanıp kalabilir ya da çözüm bulamadığı durumlarla karşılaşabilir. Akıllı bir insansa tecrübeli olmadığı, hatta ilk kez karşılaştığı bir konuda dahi o konuda eğitimli bir kimseden daha isabetli sonuçlar elde edebilir. Çünkü akıllı kişi bir konuda kendi teknik bilgisi olmasa da hemen en pratik çözümü bulur. Gerekirse o konudaki en tecrübeli kişiyi tespit eder ve yapılması gereken işi ona yaptırarak sonuca ulaştırır. Kısacası akıl, insana zekanın çok üstünde bir anlayış kazandıran ve hayatın her alanına hakim olan bir özelliktir. İnsana bu yeteneği kazandıransa imandır. Allah, iman edip kendisinden korkup sakınmalarına karşılık insanlara katından özel bir anlayış verir. Kur'an'da Allah korkusunun insana kazandırdığı bu anlayış şöyle ifade edilmiştir. Ey iman edenler! Allah'tan korkup sakınırsanız size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. Enfal suresi 29. ayet. Akıl, Allah'ın iman eden kimselere an an doğruyu ilham etmesiyle ortaya çıkmaktadır. İmanın kazandırdığı bu özellik, kişinin yaşamın her safhasında en doğru şekilde düşünebilmesini ve en isabetli kararları alabilmesini sağlamaktadır. Akıl sahibi bir insan, karşılaştığı olaylarda pek çok insanın göremediği detayları görebilir. İnce teşhisler yapabilir, olaylardan en doğru ve en hikmetli sonuçları çıkarabilir. İleriye yönelik projelerde çok aşamalı düşünebilir ve karşılaşılabilecek durumları önceden tespit edebilir. Bu nedenle de yaptığı planlar kusursuz olur. Geçmişteki tecrübelerini de en iyi şekilde değerlendirerek bunları en gerekli yerlerde en akılcı şekilde kullanabilir. Olayları berrak bir akılla değerlendirebildiği için yaptığı her iş hayırlı, konuştuğu her söz hikmetli ve gösterdiği her tavır da isabetli olur. Akıl, aynı zamanda kişinin ruhunda güzelliklerden çok fazla zevk alabilmesini sağlayan bir derinlik oluşturur. Bu nedenle çoğu insanın alışkanlıkla baktığı şeylerin ardında gizlenen güzellikleri hemen görebilir. Ancak aklın tanımını bu kadarla kısıtlamak elbette ki mümkün değildir. Çünkü akıl, insanın hayatının her anında kendini belli eden bir ayrıcalık ve üstünlüktür. İnsan yaratılmış bir varlıktır. Dolayısıyla onda görülen akıl, müstakil bir güç ve müstakil bir yetenek değildir. Akıl, insana verilmiştir ve gerçek sahibi insanı yoktan var eden Allah'tır. Allah, asla tükenmeyen, sonsuz ve sınırsız bir aklın sahibidir. Ve dilediği an, dilediği kimseye imanı ölçüsünde bu nimeti vermektedir. Kendilerine böyle bir nimet verilen kişilerse, içinde bulundukları dünyayı çok daha ince yönleriyle değerlendirebilirler. Evrenin hangi köşesine dönüp baksalar, karşılaştıkları her detayın Allah'ın sonsuz aklının örnekleriyle dolu olduğunu görürler. Evrendeki her sistemde karşılaşılan kusursuz tasarım, bu üstün aklın bir göstergesidir. Allah'ın insanlara böylesine kusursuz sistemler göstermesinin bir sebebi de budur. İnsanın aklın gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmesi ve ona teslim olup iman etmesi. Bakara suresi 32. ayette geçen "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın" ifadesi, akıllı insanların aklın asıl sahibinin Allah olduğunu takdir edebildiklerine dikkat çekmektedir. Vicdanına uyan her insan, kolaylıkla doğruyu ve yanlışı görerek akıl sahibi olabilir. Ancak kimi insanlar, vicdanlarının kendilerini doğruya ileten sesini duydukları halde onu bastırmaya çalışırlar. Bunun sonucunda ise doğrunun ve yanlışın ne olduğunu ayırt edemeyecek hale gelirler. Doğadaki benzersiz tasarımları keşfeden ve pek çok canlı hakkında geniş bilgiye sahip olan bir araştırmacı düşünelim. Eğer bu kişi şahit olduğu bu tasarımların tesadüfen oluştuğunu söylerse büyük bir yanılgıya düşmüş olur. Ve böyle bir insanın akıllı olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü akıl, insanın canlılardaki ve kainattaki sistemlerdeki mükemmelliğin Allah tarafından yaratılmış olduğunu kavrayabilmesidir. Zekalarıyla ön plana çıkan bu kimseler, yaptıkları buluşlarla, bilgileri ve becerileriyle insanların beğenisini kazanabilirler. Hatta bu görünümleriyle dinden uzak toplumlarda bir üstünlük elde edebilir, iltifat alabilirler. Ancak bu, olayın sadece dışarıdan görünüşüdür. İşin aslında ise bu kimseler gerçek akla dair bir alamet gösteremezler. Üstelik içinde bulundukları durumun farkında dahi değildirler. Zekanın kendilerini insanlar arasında üstün bir konuma getirdiğini zanneder ve gururlanırlar. Akıllı bir insansa bu kimselerin akıldan tamamen yoksun olduklarını çok açık bir biçimde görebilir. Ve bu insanların gerçekte ne kadar aciz bir durumda olduklarını anlayabilir. Akılla zekanın çok önemli bir farkı daha vardır. Akıl, insanın hayatının sonuna kadar artabilen ve gelişebilen bir yetenektir. Aklın bu özelliği ise tamamen Allah korkusu ve vicdanla bağlantılıdır. Allah, Teâbün suresinin 16. ayetinde, "Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının, dinleyin ve itaat edin" sözleriyle inananlara güçlerinin yettiği oranda kendisinden korkup sakınmalarını emretmiştir. İnsan bu nedenle hiçbir zaman Allah korkusunu yeterli görmemelidir. Sürekli olarak kendisini Allah'a daha da yakınlaştıracak yollar aramalıdır. Allah, samimiyetleri ve Allah'ın rızasını kazanmak için gösterdikleri ciddi çaba oranında bu kimselere verdiği anlayışı artırabilir. Sahip oldukları doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyetini geliştirebilir. Bu, Allah'ın iman edenlere olan bir desteği ve Kur'an'ın önemli bir sırrıdır. Zeka sahibi bir insan, akıllı bir insanla karşılaştığı zaman ondaki üstünlüğü hemen fark eder. Bu kişiye karşı gizli veya açık bir hayranlık duyar. Ona benzemek ve aynı üstünlüğü elde etmek için bu kimseyi taklit etmeye çalışır. Ancak ona bu farklılığı kazandıranın akıl olduğunu kavrayamadığı için çözümü çok yanlış yollarda arar. Özendiği bu kimsenin tüm tavırlarını, konuşmalarını, üslubunu gözlemlemeye ve kendi üzerinde uygulamaya çalışır. Bilgisini, görgüsünü, becerisini artırır, belki kütüphaneler dolusu kitap okur. Ama yine de bu kimsenin çevresinde oluşturduğu hayranlık ve takdir uyandıran tavrı elde edemez. Çünkü aklın kaynağı ne beceri, ne kültür, ne de eğitimdir. Elbette akıllı insan bu özelliklere de sahiptir ve bunları en isabetli şekilde kullanır. Ama aklın asıl kaynağı imandır. Bu nedenle bir insan Allah'a iman etmediği sürece her ne yaparsa yapsın aklın getirdiği üstünlüğü elde edemez. Ayrıca akıl sadece belirli zamanlarda uygulanan bir takım tavırlarla sınırlı değildir. Aksine duruma, şartlara ve ortama göre değişen bir tavır mükemmelliğidir. İman sahibi insan hiç beklemediği ve hatta ilk kez karşılaştığı olaylarda da keskin bir akıl gösterir. Akılsız bir insanın böyle bir tavır mükemmelliğini taklit edebilmesi ise söz konusu değildir. Bu kimseler ilk kez karşılaştıkları bir durumda genellikle paniğe kapılırlar. Ne yapacaklarını bilemez, doğru olanı bulamaz ve çoğunlukla da çözümsüz kalırlar. Aklın insana kazandırdığı hız, kıvraklık, çözüm kabiliyeti gibi özellikler bu kimselerde bulunmaz. Akıl, imanı kavramamış pek çok insanın hayatında hiç yaşamadığı üst bir şuur boyutudur. Bu şuurda insanın zihni çok berraktır. Ancak bu berraklığı sağlayan etken ne beynin kapasitesi, ne kişinin zeka düzeyi, ne de yetenekleridir. Bunun sebebi kişinin Allah'a ve Kur'an'a olan imanıdır. Kur'an'ı kendine rehber edinen insan, yanlış bildiği her türlü bilgiden arınmış ve bunların yerine sadece doğru bilgiler yerleştirmiş demektir. Berrak akla sahip bir insan, Kur'an sayesinde Allah'ın dünya hayatını insanları denemek için geçici olarak yarattığını bilir. Bu nedenle de ahiret hayatına yönelik hazırlık yapar. Akıl sahibi kişi, dünyanın en zengin, en güzel, en itibarlı insanı da olsa, bunların kendisine yarar sağlamayacağının farkındadır. Ölümün bir son değil, aksine bir başlangıç olduğunun bilincindedir. Bu nedenle de Allah'ın rahmetine kavuşacağı sonsuz bir hayatın başlangıcı olarak görür. Aklın getirdiği şuur açıklığı neticesinde kavranılan bir başka konu da kader gerçeğidir. Akıl sahibi olan insanlar, Allah'ın yeryüzünde gerçekleşen büyük küçük her olayı bir amaç ve hikmet üzerine yarattığını bilirler. Karşılarına çıkan her olayın ardında kendileri için bir hayır gizli olduğunu unutmazlar. Bu gerçeği kavradıkları için de Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olur ve kendileri için yarattığı kadere hoşnutlukla razı olurlar. Düşünmek, insanın en önemli özelliklerinden biridir. Ancak birçok insan, bu özelliğini kendine ve çevresine hiçbir yarar sağlamayacak konular için kullanır. Kimi zaman saatlerce, hatta günlerce bir konu üzerinde düşünür. Ama harcadığı uzun vaktin ardından ortaya hiçbir sonuç çıkaramaz. İşte akıl sahibi insanların farklılığı bu noktada kendini gösterir. Akıllı bir insan, sadece düşünmüş olmak için düşünmez. Onun amacı sonuç elde edebilmek, doğruları bulabilmek ve güzel bir şeyler üretebilmektir. Düşüneceği konuları ise yine aklıyla belirler. Hiçbir zaman için kendisine vakit kaybettirecek, sonuca ulaştırmayacak konulara dalıp aklını boş şeylerle meşgul etmez. Düşünürken de kendisine her zaman Kur'an'ı rehber edinir. Allah'ın insanları üzerinde düşünmeye teşvik ettiği konuları kendine esas alır. Bu konuların en başında ise her şeyi yoktan var eden Allah'ın büyüklüğünü düşünmek gelir. Akıl sahibi bir insan hayatının her anında Allah'ın varlığının her şeyi sarıp kuşattığını bilir. Tüm varlıklar ona muhtaçken onun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını aklından çıkarmaz. Onun her an, her saniye tüm insanları gözlemekte olduğunu, onların akıllarından geçirdikleri ya da söyledikleri her sözü bildiğini asla unutmaz. Akıllı bir insanın en çok düşündüğü konulardan biri de Allah'ın sevgisini ve rızasını nasıl kazanabileceğidir. Çünkü bu kişi dünyadaki herkesten ve her şeyden çok kendisini yaratan Rabbine karşı sorumlu olduğunu bilir. Tüm hayatı boyunca karşılaştığı her olayda kendisini Allah'a yakınlaştıracak en güzel tavrın hangisi olduğunu düşünür. aklını sürekli hayırlı ve güzel işler yapma konusunda çalıştırır. Çevresindeki insanlara karşı hep en güzel tavrı göstermeye ve Allah'ın istediği en güzel ahlakı yaşamaya çalışır. Böyle yarar getirecek konuları düşünmekse kişinin aklının daha da artmasını sağlar. Allah, Zümer suresinin 18. ayetinde akıl sahibi kimseleri, ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar temiz akıl sahipleridir sözleriyle tanımlar. Bu kimseler Allah'ın kendilerine gösterdiği yola tam olarak uydukları ve vicdanlarına kesin olarak tabi oldukları için Allah onları akıl gibi bir nimetle ödüllendirmiştir. Akıl, insana beraberinde pek çok nimetin daha kapısını aralayan çok önemli bir özelliktir. Akıllı bir insan, bulunduğu her ortamda yaptığı her hareket ve söylediği her sözle farklılığını hissettirir. Çevresinde büyük bir saygı ve hayranlık uyandırır. Akıl, insana hayatının sonuna kadar sürekli olarak yeni üstünlükler kazandırır. Bunlardan biri de güzel ahlaktır. Akıllı bir insan, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği üstün ahlakı en titiz şekilde uygulayan insandır. Allah, Kur'an'da insanlara dürüstlüğü, samimiyeti, alçak gönüllülüğü, merhameti, adaleti, hoşgörüyü ve daha pek çok ahlak güzelliğini tavsiye eder. Akıl sahibi bir insanda karşılaştığı her olayda bu tavırları en güzel şekliyle uygulamayı başarır. Kur'an ahlakını ne kadar titizlikle uygularsa ahirette Allah'tan o kadar güzel bir karşılık görebileceğini bilir. Örneğin yardıma muhtaç bir kimseye yardım eder ve bu sorumluluğu başkalarına bırakmaz. Allah'ın razı olacağını bildiği güzelliklerin hiçbirini kaçırmadan uygular. Hasta ya da yaşlı birini gördüğü zaman ona yerini verip kendisi ayakta kalmayı tercih eder. Gerçekten öfkelenilecek bir tavırla karşılaştığında bile öfkesini yener ve karşısındakine güzel söz söyler. Kendi aleyhine olacağını bilse dahi her zaman için dürüst davranır, doğru söz söyler. Bu güzel ahlakı titizlikle uygulayan bir insan hem dünyada güzel bir hayat yaşar hem de ahirette Rabbi tarafından cennetle mükafatlandırılır. Feraset, bir insanın sahip olduğu çabuk anlama ve kavrama yeteneğidir. Basiret ise kişinin bir konunun özünü kavrama gücü ve gerçeği tüm detaylarıyla görebilme kabiliyetidir. Her iki özelliği de insana kazandıran kaynaksa akıldır. Allah bir ayetinde basiretin önemine şöyle dikkat çekmiştir. Kör olanla gören bir olmaz. İman edip salih amellerde bulunanlarla kötülük yapan da. Mümin Suresi 58. ayet. Feraset ve basire sahibi bir insan, karşılaştığı bir olayı, bir tavrı ya da bir sözü en doğru şekilde analiz edebilme yeteneğine sahiptir. Geçmişte edindiği tecrübelerden en akılcı sonuçları çıkarır. İçinde bulunduğu ortamı ve şartları akılcı bir şekilde değerlendirir. Bir işe atılacağı zaman bu konudaki olası aksaklıkları tespit eder ve gerekli her türlü tedbiri alır. Her konuşması isabetli, her tavrı itidalli ve her düşüncesi keskin bir aklın ürünüdür. Bu özelliklere sahip olmaları ise tüm hayatlarını Allah'ın rızasını kazanmaya adayan ve ihlaslı kimseler olmalarıdır. Aklın, çoğu insanın bilmediği bir başka yönü de insanın tüm tavırlarına ve konuşmalarına hikmet kazandırmasıdır. Ancak insanların büyük çoğunluğu hikmetin kaynağının akıl olduğunu bilmez. Aksine hikmetin eğitim ve tecrübeyle elde edildiğini zanneder. Bu nedenle de etkili konuşabilmek için çözümü ders almakta ya da kitaplar okumakta arar. bu kitaplarda insanların ne zaman konuşmaya başlayacağı, ne zaman susacağı, ne zaman güleceği gibi her türlü detay çeşitli kurallara bağlanmıştır. Bu kurallara ne kadar titizlikle uyulursa, konuşmanın o derece başarılı olacağı iddia edilir. Oysa güzel ve etkili konuşmayı herhangi bir kurala bağlayabilmek kesinlikle mümkün değildir. Aksine, asıl etkili olan konuşma, hiçbir kurala bağlanmamış, kişinin içinden geldiği gibi suni bir tavra gerek görmeden yaptığı samimi konuşmadır. Bunu da eksiksiz olarak ancak hikmet sahibi kimselerde görebilmek mümkündür. Dinden uzak bir insanda uzmanlaştığı bir konuda konuşma kurallarına bağlı kalarak iyi bir anlatım yapabilir. Ancak unutmamak gerekir ki sayılan özelliklerden hiçbiri yapılan bu konuşmanın hikmetli bir konuşma olduğunu göstermez. Bir konuşmanın hikmetli olduğundan bahsedebilmek için bu konuşmanın karşı tarafın kalbinde etki bırakacak nitelikte olması gerekir. Hikmet sahibi bir insan anlatmak istediği bir şeyi olabilecek en özlü şekilde, en çarpıcı örneklerle ve en samimi şekilde ifade eder. Allah, Sad suresi 20. ayetinde, "Onun mülkünü güçlendirmiştik, ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik." diyerek Hazreti Davud'a bu özelliği verdiğini bildirerek hikmetin önemine dikkat çekmiştir. Görüldüğü gibi Allah hikmetle birlikte verilen bir nimet olarak anlatım çarpıcılığından bahsetmiştir. Böyle bir nimete kavuşabilmek içinse özel bir kabiliyete sahip olmaya veya olağanüstü bir çaba harcamaya gerek yoktur. Bu, Allah'ın iman eden ve samimi olan kullarına verdiği bir özelliktir. Ancak hikmet, kendisini sadece konuşmada belli eden bir özellik değildir. Hikmet sahibi bir insanın tüm tavırlarında, aldığı tüm kararlarda, yaptığı tüm teşhislerde yine aklı görebilmek mümkündür. Kur'an'da Allah'ın hikmeti dilediği her kuluna verebileceği bildirilmiş ve hikmetin önemine şöyle dikkat çekilmiştir. Kime dilerse hikmeti ona verir. Şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Bakara suresi 269. ayet. Tüm bu ayetlerden anlıyoruz ki, akıllı bir insana verilen bu büyük nimet, beraberinde etkili bir hitabet gücü ve ikna kabiliyeti de kazandırır. Mümin, aklın kendisine kazandırdığı bu özellikler sayesinde, hak dini ve Kur'an ahlakını en güzel şekilde anlatabilme imkanını da kazanmış olur. Aklın, insana kazandırdığı bir başka önemli özellik de teşhis kabiliyetidir. Her insan, her konu hakkında teşhis yapabilir, fikir beyan edebilir. Ancak akıl sahiplerinin farklılığı, onların teşhislerinin her zaman için isabetli olması ve çoğu insanın fark edemediği detayları görebiliyor olmalarıdır. Bu isabetliliğin ve ince teşhis kabiliyetinin sırrı ise, müminin Kur'an'ı rehber edinerek aklını bu doğrultuda kullanmasıdır. Akıl sahiplerinin bu özelliği onlara hayatın her alanında büyük bir üstünlük ve kolaylık sağlar. Her şeyden önce karşılaştıkları her insanın karakterini çok iyi ve çok ayrıntılı bir biçimde analiz edebilirler. Bu nedenle de dostlarını ve düşmanlarını rahatlıkla tespit edebilirler. Allah'ın Kur'an'da tanıttığı insan karakterlerinden yola çıkarak her insanın yapısını çok kısa bir sürede kavrayabilirler. Yine aynı şekilde lehlerinde ya da aleyhlerinde gelişen bir olayı henüz başlangıcındayken fark edebilirler. Bunun ardından hemen karşı tedbirleri alır ve kazançlı çıkarlar. Çevrelerinde bulunan insanlardaki güzel vasıfları, çoğu kimsenin fark edemediği incelikleri, akıl alametlerini görebilenler de yine ancak akıl sahipleridir. Ancak bu teşhisleri yapabilmek için uzun uzun incelemeler yapmalarına ya da detaylı bilgi toplamalarına gerek yoktur. Akıl sahibi bir insanın özelliği en az delille ve en kısa zamanda en doğru teşhisleri yapabilmesidir. Söz gelimi, akıllı bir insan bir kimsenin yalan söylediğini o anki üslubundan, sözlerindeki tutarsızlıktan, üzerindeki tedirginlikten kolaylıkla teşhis edebilir. Akılsız bir insansa, yalan söylemekte olan bu kimsenin sözlerine tümüyle itimat edebilir. Hatta bu kişinin ne kadar dürüst bir insan olduğundan bahsedebilir. Bu nedenle de o kişiyle maddi ya da manevi ortaklıklara girişerek zarara uğrayabilir. Bunun nedeni ise Kur'an'a tabi olmamalarıdır. Bu nedenle Allah, Kur'an'da verdiği örnekleri ancak akıl sahiplerinin görüp anlayabileceğine dikkat çekmiş ve bilenlerle bilmeyenlerin biri olmadığını hatırlatmıştır. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler. Zümer Suresi 9. Ayet. Allah Kur'an ayetleriyle insanlara dikkatli olmalarını hatırlatmış ve bu dikkati hangi yönde sarf edebileceklerini de şöyle açıklamıştır. Dikkatli olun, göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O, üzerinde bulunduğunuz şeyi elbette bilir ve ona döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. Nur Suresi 64. Ayet. Ayetlerde hatırlatılan konulardan da anlaşılacağı gibi Allah, insanlara dikkatlerini doğru düşünebilmek, olayları doğru değerlendirebilmek ve böylece gerçekleri görebilmek için kullanmalarını öğütlemiştir. Ancak unutmamak gerekir ki Allah'ın Kur'an'da bildirdiği şekilde bir dikkat ancak akıl sahiplerinin gösterebileceği bir özelliktir. Çünkü Kur'an'da Allah'ın ayetlerinden ancak akıl sahiplerinin düşünüp öğüt alabilecekleri bildirilmiştir. Zekanın da insanlara belirli bir oranda dikkat yeteneği kazandırdığı doğrudur. Ancak aklın buradaki farkı, insana zekanın gösteremediği detayları fark ettirebilmesi ve her konuda önceden teşhis yapma, tedbir alma, karar verme kabiliyeti kazandırmasıdır. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Söz gelimi zeki bir insan dikkati sayesinde evinin alt katından gelen sesleri duyarak evine giren hırsızı fark edebilir. Akıllı bir insansa, olay bu aşamaya hiçbir şekilde gelmeden hırsızlık ihtimaline karşı keskin tedbirler alabilen ve kalıcı çözümler getirebilen insandır. Hırsıza imkan sağlayabilecek tüm alternatifleri önceden değerlendirmiş ve bu doğrultuda detaylı bir çalışma yapmıştır. Örneğin, eve yabancı birinin girişini kesin olarak engelleyecek çok detaylı bir güvenlik sistemi oluşturmuştur. İşte, olması gereken makbul dikkat şekli de budur. Akıllı insan bir tehlikeyi gerçekleşirken fark etmez. Aksine henüz bu tehlike oluşmadan, böyle bir olayla karşı karşıya gelmeden önce dikkatli davranır ve açık noktaları önceden tespit eder. Ardından da tespit ettiği bu tehlikelerle karşılaşmamaya yönelik kesin önlemler alır. Programın ilk bölümünde gerçek aklın ne olduğuna, nasıl kazanabildiğine ve aklı artırmanın yollarına değindik. Ancak önemli olan kişinin aklı nerelerde ve nasıl kullanabileceğini görmesidir. Çünkü akıl sadece büyük buluşlarla ortaya çıkan bir yetenek değildir. Aksine günlük yaşamın temizlikten yemeğe, giyimden sanata kadar tüm detaylarına yansımalıdır. Akıllı bir insan, her şeyden önce her an Allah'ın rızasını en fazla nasıl kazanabileceğini düşünür. etrafında olup biten tüm olayları dikkatle inceler. Vicdanıyla bu ortam içinde yapması gereken en güzel tavrı tespit eder. Düşüncelerine hiçbir konuda baskı uygulamaz. Hür düşünür. Ufku alabildiğine geniştir. Özgür düşünmesini engelleyecek tüm taassuplardan, korkulardan ve fikri saplantılardan kurtulmuştur. Aklını gereksiz konularla hiçbir şekilde meşgul etmez. Önemli konulara vakit ayırmasını engelleyecek şeyleri düşünerek oyalanmaz. Bulunduğu ortamın ve beraberindeki insanların güvenliklerini, sağlıklarını ve huzurlarını sağlamaya öncelik verir. Eğer bu yönde bir sorun varsa, hiç ertelemeden bu sorunları çözümler. Daima dine ve müminlere fayda getirecek şeyler düşünür. Sürekli olarak daha fazla hayır işlemek isteği ve çabası içindedir. Akıllı bir insan ayrıca planlı düşünür. Düşüncelerini hedeflediği konuya yönlendirir. Gereksiz detaylara takılmaz. Her olayı çok aşamalı düşünür. Bir olayın birkaç aşama sonrasında nasıl gelişmeler gösterebileceğini tahmin ederek bu yönde tedbirlerini alır. Geçmişte yaşanan olaylar üzerinde de düşünür. Tüm bu tecrübelerden en akılcı ve hikmetli sonuçları çıkarır ve ileride kullanabileceği değerli bir birikim elde etmiş olur. Aklına olumsuz ya da yanlış bir düşünce geldiğinde bunun şeytandan gelen bir vesvese olduğunu bilerek Allah'a sığınır. Bunun yanında Allah'ın yarattığı her olayda mutlaka bir hikmet ve güzellik olduğunu bilerek mutlaka bir hayır vardır diyerek düşünür. Cahiliye toplumunda akılsızlık deyince ilk akla gelen zeka geriliği ya da anormalliktir. Akılca zayıf olan insanların, zihin hastalıkları hastanelerinde bulunan ve bir takım fiziksel kusurları olan kimseler oldukları düşünülür. Oysa bu sayılanların, Kur'an'da anlatılan gerçek akılsızlıkla hiçbir bağlantısı yoktur. Yeryüzünde bulunuş amacını ve kendisini yaratan Allah'ın sonsuz kudretini kavrama bilincinden yoksun insanlar, gerçekte akılsız kimselerdir. Akılsızlık, insanların Kur'an'a uyup güzel bir hayat yaşamak varken, bunun yerine cahiliye sistemini benimseyip sıkıntılı ve zor bir hayat sürmeleridir. Bu nedenle de insanın çevresindeki pek çok kişide akıl zayıflığına rastlaması mümkündür. Allah, Kur'an'da insanların dünya hayatından yana yaptıkları seçimin yanlışlığına dikkat çekmiş ve onları bu durumu düşünerek akletmeye çağırmıştır. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? En'am suresi 32. ayet. Ancak asıl önemli olan bu kimselerin akılla akılsızlık arasındaki farkı kıyaslayabilecek bir anlayışa sahip olmamalarıdır. Öyle ki bu kimseler akıllı insanların akılsız, kendileri gibi akılsız insanlarınsa akıllı olduğunu düşünürler. Kendi izledikleri yolunsa en doğrusu olduğunu zannederler. Kur'an'da akıldan yoksun olan bu kimseler fiziksel anlamda hiçbir eksiklikleri olmadığı halde göremeyen ve işitemeyen kişiler olarak tanıtılmışlardır. Çünkü bu kişiler gerçekleri doğru bir şekilde algılayamaz, gördükleri ve duydukları gerçekleri kavrayamazlar. Örneğin, Kur'an ahlakını anlatan bir insanla karşılaştıklarında onun anlattıklarını duymazlar. Daha doğrusu fiziksel olarak duyarlar. Ama yaşamlarını sanki onu hiç dinlememişçesine gaflet içinde sürdürürler. Kısaca akılsızlık, insanları insani fonksiyonlarından uzaklaştırarak akletmeyen, gerçekleri görmeyen ve işitmeyen varlıklar haline getirmektedir. Oysa her insan akıllı olma ve aklın kazandırdığı güzelliklerden yararlanma imkanına sahiptir. Bunun için yapması gereken şey Allah'ın büyüklüğünü görmek ve kendine Kur'an'ı rehber edinmektir. Allah, Kur'an'da aklı örten tüm konuları açıklamış ve insanlara bunlardan arınmanın yollarını göstermiştir. Allah'ın çağrısına uyan kişinin aklı, üzerini örten tüm pisliklerden arınarak temiz ve berrak bir hal alır. Bu temizliği sağlayan şey ise Kur'an'ın ve imanın kazandırdığı doğru düşünme yeteneğidir. İnsan cahiliye toplumunun mantık örgüsünden ve bu hayatın getirdiği pisliklerden ne kadar arınırsa o kadar gelişir. Böylece aklının üzerindeki baskılardan da kurtulur ve Kur'an'da bahsedilen akıl sahibi kimselerden olur. İnsanın aklını örten konuların başında şirk gelir. Şirk, bir insanın Allah'a ortaklar koşması, kendine Allah'ın dışında ilahlar edinmesidir. Şirk koşan kişinin ilah edindiği değerler, bir insan veya herhangi bir canlı olabileceği gibi, bir arzusunu hayatının amacı haline getirmesi de olabilir. Kişi, bunları Allah'ın rızasını kazanmaktan daha önemli görüyorsa ya da bir kişiye Allah'tan daha çok sevgi duyuyorsa, o kişi Allah'a şirk koşuyor demektir. Bir insanın Allah'a inandığını söylediği halde hayatını Allah'ı hoşnut etmek için geçirmemesi şirktir. Kendisini ve tüm evreni kusursuzca yaratan Allah'ın sonsuz kudretini takdir edemeyen böyle bir insanda kuşkusuz açık bir akılsızlık içindedir. Allah, Kur'an'da şirk koşanların tüm fiillerinin boşa çıkacağını haber verir. Nisa suresinin 48. ayetinde ise şirk koşanların affedilmeyeceği bildirilir. Şirk, insanın Allah'a karşı bir suç işlemesinin yanında, aynı zamanda bir de kendisine zulmetmesidir. Zira şirke düşen bir insanın bu çarpık mantık üzerine kurduğu hayatı da sayısız yanlışlıklarla doludur. Bu durumda Allah'a şirk koşan bir insan için akıldan ve aklın kazandırdığı nimetlerden söz edebilmek mümkün değildir. Çünkü Allah, inkar edenlerin ve Allah'a karşı büyüklenip haksız yere iftira edenlerin kalplerini mühürler ve anlayışlarını kapatır. Böyle bir durumdan kurtulabilmek ve akledebilen bir insan olabilmek için yapılması gereken şey, Allah'ın büyüklüğünü takdir edebilmek ve ondan başka bir ilah edinmemektir. Zira aklın üzerindeki örtü ancak bu şekilde kalkabilir ve akıl ancak bu şekilde açılabilir. Gaflet bir insanın çevresindeki gerçekleri görememesi, sezememesi veya bunlar hakkında bilgisiz olması demektir. Kur'an'da bildirildiğine göre gafil bir insanın en dikkat çeken yönlerinden biri çevresindeki sayısız yaratılış delilini fark edememesidir. Ayrıca dünyada bulunuş amacını, ahiret hayatının gerçekliğini ve bunlar gibi daha pek çok konuyu kavrayamamasıdır. Hayatını gaflet içinde geçiren bir insan sanki hiç ölmeyecekmiş ve yapıp ettiklerinden dolayı hesap vermeyecekmiş gibi davranır. Çünkü gaflet, aklı örten ve insanın akılcı tavırlar göstermesini engelleyen bir nevi uyku halidir. Böyle bir insan zamanla doğruyu yanlıştan ayırt edemeyecek bir duruma gelir. Kendisini hem dünyada hem de ahirette zarara sokacak hatalara düşer. Gafletin nedeni ise kişinin Allah'tan ve onun indirdiği hak kitaptan uzak kalmasıdır. Oysa akıl sahibi bir insan bu kimselerin içinde bulunduğu gaflet halini daha ilk görüşte fark edebilir. Çünkü akıl sahipleri olaylara Kur'an'ı ölçü alarak yaklaşırlar. Kur'an'da bir insanın gaflete kapıldığında nasıl tavırlar gösterdiği, nasıl bir düşünce yapısına ve mantık örgüsüne sahip olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle gafil insan her tavrıyla kendini ele verir. Çok iyi bir eğitim de almış olsa, mükemmel bir konuşmacı da olsa, bu ruh halinde olduğu sürece her davranışı onun gafil halini belli edecektir. İnsanların gaflet içinde sürüklendikleri en büyük hatalardan biri de yaratılış ve dünyada bulunuş amaçlarını unutmalarıdır. Bu insanlar, kendilerini yaratan Allah'ın varlığının delillerine karşı körleşirler. Çünkü gaflet içindeki bu kişiler, cehennem azabının gerçekliği üzerinde düşünüp korku duymazlar. Dünyadayken nasıl büyük bir yanılgı içinde olduklarını anlamazdan gelen bu kimseler, cehennemin kendisiyle karşılaştıklarında derin bir pişmanlığa kapılacaklardır. Çünkü o gün, üzerlerindeki gaflet perdesi kalkacaktır. Dünya hayatında yapıp ettikleri her şeyi tam bir şuur açıklığıyla değerlendirebilecek keskin bir görüş gücüne sahip olacaklardır. Ancak dünyadayken kurtulmaya çalışmadıkları gaflet hallerini o gün geldiğinde telafi etmeleri mümkün olmayacaktır. İnsanın göz göre göre gaflete düşüp kendisini helaka sürüklemesi büyük bir akılsızlıktır. Gaflet, kişinin hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını etkilemektedir. İşte bu nedenledir ki Allah insanları bu tehlikeye karşı uyarmış ve gaflete kapılanlardan olmamalarını hatırlatmıştır. İşin hükme bağlanıp biteceği hasret gününe karşı onları uyar. Onlar bir gaflet içindedirler ve onlar inanmıyorlar. Meryem Suresi 39. Ayet. İnsanın aklını örten en önemli konulardan biri de tevekkülsüzlük. Yani bir başka deyişle kişinin Allah'a güven duymamasıdır. Tevekkülsüz bir insan Allah'ın sonsuz akla sahip olduğunu ve evrendeki her olayı, her varlığı kontrolü altında tuttuğunu unutmuştur. Bu nedenle de aklı örten tüm diğer etkenlerde olduğu gibi gerçekleri tam olarak göremez. Oysa Allah yarattığı tüm varlıklar üzerinde gözetici ve koruyucudur. Onlar şuuruna varsalar da unutsalar da Allah her olayı belirli bir kader üzerine yaratmakta ve bu olaylarla insanları denemeden geçirmektedir. Dolayısıyla bir insanın hayatı boyunca karşılaştığı her olay Allah tarafından özel bir hikmet ve hayırla yaratılmaktadır. Her olayın ardında kendisi için mutlaka hayır ve hikmet gizli olduğunu kavrayan bir kimse tevekküllü insandır. Bu insan ilk bakışta aleyhine gibi görünen bir durumla karşılaşsa bile aslında bunun kendisine dünyada ve ahirette hayır getireceğini bilir. Kaderini izlemenin rahatlığını ve huzurunu yaşar. Olayları tevekkülsüzlükle değerlendirmediği için muhakeme ve yargısı son derece sağlıklıdır. Akılcı kararlar alır, değerlendirmeler yapar. Allah'a tüm kalbiyle güvenir ve tevekkülünün karşılığını ahirette çok daha fazlasıyla alacağını bilmenin sevincini yaşar. Tevekkülsüz bir insansa kader gerçeğini dünyanın bir deneme yeri olduğunu unutur ve akılcılıktan tamamen uzaklaşır. Her olayı, her zorluğu, her sıkıntıyı bir bela olarak algılar. Bu nedenle de panik olur, üzülür, yese düşer. Bu kişiyi dünyada da ahirette de çok zorlu bir hayat beklemektedir. Romantizm, cahiliye toplumunun yaşamakta hiçbir sakınca görmediği, aksine beğenip teşvik ettiği özel bir yaşam tarzıdır. Romantik bir bakış açısının hayatı daha renkli bir hale getirip zenginleştirdiğine inanılır. Bu nedenle de tüm filmlerde, romanlarda ve şiirlerde romantizm övülür. İnsanlara romantizmin kendine has bir büyüsü olduğu telkin edilir. Oysa romantizmin insan üzerinde oluşturduğu etki, insanın aklını örtmesi, mantıklı ve dengeli düşünmesini engellemesidir. Çünkü romantizm, aklın tam anlamıyla zıttı bir sistem oluşturur. İnsanları gerçekleri görmemeye, hayal dünyasında yaşamaya, akılcı değil aksine duygusal düşünmeye ve melankoliye iter. Duygularının hayatını yönlendirmesine izin veren bir insan akılcı düşünemez ve mantıklı hareket edemez. Örneğin alınganlık, kıskançlık gibi hislere kapılan insan içinde bulunduğu durumu akılcı değerlendiremediği için beklenmedik çıkışlar yapar. Mantıklı düşünemez, akılcılıktan tamamen uzaklaşır. Romantizmin etkisiyle ortaya çıkan tüm bu tavır bozukluklarının ortak noktası Allah'ın dininden ve kitabından uzaklaşmaktır. Oysa bu uzaklık insanı mutlak bir kayba sürükler. Gazete ve televizyon haberlerinde gördüğümüz intihar, bağımlılık, cinnet haberlerinin temelinde de yine duygusallık ve romantizmin yarattığı tahribat yatmaktadır. İnsanlar duygusallığın etkisiyle akılcılıktan o denli uzaklaşırlar ki kendilerine ve çevrelerine zarar verebilecek hale gelirler. Bütün bunlara gerekçe olarak öne sürdükleri sebeplerse tamamen duygusal kökenlidir. Söz gelimi basit bir espriye alınarak hiç çekinmeden cinayet işleyebilen insanlar vardır. Ya da aylarca ders çalıştığı halde üniversite sınavını kazanamadığı için intihar etmeye kalkışan kişiler mevcuttur. Basit bir kıskançlık nedeniyle cinayet geçirip tüm ailesini katleden insanlarla ilgili haberlere sık sık rastlarız. Bu örneklerde de görüldüğü gibi romantizmin azı da çoğu da insana çok büyük bir kayıp getirmektedir. Çünkü romantizm insanı dinden ve dolayısıyla hayatın gerçek amacından uzaklaştıran bir cahiliye inancıdır. İnsanı zor bir hayata sürükleyen bu yaşam şekli Allah'ın Kur'an'da gösterdiği düşünce yapısına ve ahlak anlayışına taban tabana zıttır. Aklını kullanamayan insan, günlük yaşantısı içinde de akılsızlığın neden olduğu çeşitli sıkıntılar, huzursuzluklar ve kayıplarla karşılaşır. gazetelerde ya da televizyon haberlerinde tedbirsizlik sonucu meydana gelen pek çok olaydan bahsedildiğine şahit oluruz. Ve bu olayların ardı arkası bir türlü kesilmez. Gece uyurken sobadan zehirlenenlere, balkondan düşen çocuklara, parmaklarını fabrika makinelerine kaptıranlara ve bunlara benzer türde kazalara maruz kalan pek çok insana rastlarız. Kuşkusuz bu tür haberler, dinden uzaklaşan toplumların günlük hayatta yaşadıkları akılsızlık örneklerinin giderek arttığını bize göstermektedir. Bu insanlar, olayların birkaç aşama sonrasında nasıl gelişebileceği konusunda isabetli tahminlerde bulunamazlar. Aynı şekilde geçmişte yaşadıkları tecrübelerden de ileride kullanabilecekleri akılcı sonuçlar çıkaramazlar. Ellerindeki imkanları akıllarıyla değerlendiremedikleri için karşılaştıkları olaylarda olası tehlikeleri önleyebilecek akılcı tedbirler de alamazlar. Örneğin, akılsız bir insan yeni bir aletin kullanımını kullanma kılavuzundan veya bilen birinden öğrenmek yerine üzerinde kendi denemeler yaparak çözmeye çalışır. Nasıl kullanacağını bilmediği teknik bir aletin ya da hassas cihazların düğmelerini kurcalamakta, kırılabilecek bölümlerini zorlamakta bir sakınca görmez. Bu yüzden de çoğu zaman yepyeni bir aleti henüz kullanamadan bozar. Çocukların eline rahatlıkla yutulabilecek küçüklükteki plastik malzemeleri oyuncak diye vermekte bir sakınca görmez. Ancak bu maddeler çocuğun boğazına takılıp hastaneye gitmek zorunda kalınca bu hareketin yanlışlığını düşünmeye başlar. Akılsız bir insan 2-3 ayrı parçadan oluşan bir eşyayı bir kerede üst üste taşımaya çalışır ve genellikle de yarı yolda hepsini düşürür. Bunların her birinin tek tek taşınması gerektiğini önceden hesaplayamaz. Akılsız bir insan, güneşin vücuduna nasıl bir tahribat yapabileceğini tahmin edemez. Gereğinden fazla, hatta saatlerce güneşin altında kalarak cildine zarar verir. Güneşin etkisiyle cildi su toplar, derin yaralar oluşur, midesi bulanır, başı ağrır. Tüm bu sıkıntıları her yaz yaşadığı halde aklını kullanmadığı için bir sonraki yaz aynı hatayı bir kez daha tekrarlar. Bunun dışında hasta olup olmadığını hiç bilmediği sokak köpekleri ya da kedileriyle oynamakta bir sakınca görmez. Nitekim kuduz gibi tüm hastalıklarda insanların bu tür tedbirsizliklerinden kaynaklanır. Ani bir korkuya ve sese karşı hassas ve duyarlı değildir. Böyle bir şeyi ya hiç fark etmez ya da fark etse bile umursuzluğundan ilgilenmez. Bu nedenle evi yanabilir, gaz sızıntısından zehirlenebilir ya da yanık kokusuna zamanında müdahale etmediği için bir yangınla karşılaşabilir. Islak dişi prize takmak gibi dikkatsizlikler yaparak zarara uğrar. Veya sigortaları kapamadan ampul değiştirdiği ya da elektrik tamiratı yaptığı için sık sık elektrik çarpmalarıyla karşılaşır. Hiç tanımadığı birine kapıyı açmaktan ve hatta bu kişiyi eve almaktan çekinmez. Bu şekilde saldırıya uğrar ya da evi soyulur. Bir yere gitmek üzere yola çıkacağı zaman yolda otomobilinin bozulma ihtimaline karşı önlemler almayı düşünemez, düşünse bile yüzeysel tedbirler alır. Benzinini doldurur ama yedek lastik almayı ya da otomobilin suyunu, yağını kontrol etmeyi affedemez. Sanat ve estetik konusunda da aynı akılsızlıklarla karşılaşmak mümkündür. İnsanlarda genel olarak standart bir sanat ve estetik anlayışı vardır. Küçük yaşlardan itibaren çevrelerinden öğrendiklerini tüm yaşamları boyunca uygularlar. Akıl kullanarak bu konuda bir yenilik getirmeye çalışmazlar. Sanat zevkleri tamamen taklide dayalıdır. Akıldan yoksun bu kişiler, taklit ettikleri konularda teknik anlamda bir başarı elde etseler de, taklidi olmayan, kendi kendilerine düşünerek buldukları bir güzellik ortaya koyamazlar. Özellikle bulundukları ortamı dekore etme konusunda hep klasik kalıplar kullanırlar. Akılsız bir insan zamanını iyi değerlendiremediği için evini dekore etmesi aylar sürer. Küçük bir evin boyanması ve daha sonra temizlenmesi bile aylarca sonuçlanmaz. Bu işleri en pratik şekilde ve en kısa zamanda yapabilecek çözümler üretemez. Aklını kullanmayan bir insanın sanata ve dekorasyona özel bir ilgisi yoktur, yıllarca evinde hiçbir değişiklik yapmadan yaşayabilir. Yıllar sonra değişiklik yapmaya karar verdiğinde ise aklına gelen en büyük değişiklik koltukların kumaşını yenilemek olur. Eşyaların yerlerini değiştirmek, bulunduğu mekanı güzelleştirmek gibi bir alışkanlığı yoktur. Elinde çok geniş imkan olsa bile bunu iyi kullanamaz. En pahalı, en kaliteli eşyaları satın alabilse dahi bunları ince bir sanat zevkiyle yerleştirmeyi başaramaz. Fazla da olsa evindeki hiçbir eşyayı atamaz. eski yeni tüm eşyalarını bir arada kullanmaya çalışır. Her yeni aldığı eşyayla birlikte evini biraz daha kalabalıklaştırır ve ev biraz daha kasvetli bir hal alır. Oluşan bu karmaşanın farkına varamaz ve bu kasvetli ortamda yaşamakta bir sakınca görmez. Buraya kadar sayılanlar akılsızlığın günlük hayattaki yansımalarına yalnızca birkaç örnektir. Ancak elbette ki akılsızlığın insana getirdiği zorlukları, verdiği zararları bunlarla sınırlamak mümkün değildir. Aklını devre dışı bırakan her insan hayatının sonuna kadar benzeri zorlukları ve sıkıntıları sürekli yaşar. Bunlardan kurtulmanın tek yolu ise imanın kazandırdığı temiz akla teslim olmaktır. Böylece aklın konforu kişinin tüm hayatına hakim olacak ve o kişi her an güzellik ve huzur dolu bir yaşam sürecektir. Akılsızlığın sebep olduğu en büyük kayıplardan biri, kuşkusuz insanları Allah'ın dininden uzaklaştırmasıdır. Dinden uzaklaşan insanlarsa cennetten de uzaklaşır ve sonsuz bir cehennem hayatına sürüklenirler. Akılsızlıkları bu insanlara doğru olanı yanlış, yanlış olanı da doğru gösterir. Bu nedenle dünyadaki hayatı gerçek hayat zanneder ve asıl olan ahiret hayatını uzak görürler. Burada bulundukları süre boyunca Allah'ın rızasını kazanabilmek için çaba harcamaz ve cehennem azabının kendilerine de dokunabileceğini hiç hesaba katmazlar. Ahirette bu gerçeklerle karşılaştıklarında ise keşke akıl etmiş olsaydık diyerek pişmanlıklarını dile getirirler. Tüm bunlardan çıkarılması gereken sonuçsa şudur. Akılsızlık insanı cehenneme sürükleyen büyük bir beladır. Cehennemse ölüp kurtulmanın dahi mümkün olmadığı sonsuz bir azap ortamıdır. Bu gerçek hiçbir insanın bundan bana bir şey olmaz diyemeyeceği kadar kesin ve bir o kadar da dayanılmazdır. Bunun yanında aklını kullanmayan bir insanın mahrum kalacağı cennet nimetlerini de şimdiden düşünmesi gerekir. Akılsız insanlar cehennemle karşılaşmadan önce cennetin güzelliğinin de şuuruna varacaklardır. Akıl sahibi müminlerin cennetle müjdelendiklerinde yaşadıkları sevinci göreceklerdir. Altından ırmaklar akan yüksek köşklerde, mücevherler içinde, tahtlar üzerinde zevk süren müminlerin durumunu bilmekte ahirette akılsız insanların kalbinde derin bir acı oluşturacaktır. Bunlar akılsızlığın ahirette getirdiği kayıplardır. Ancak bu insanlar dünya nimetlerini yaşamaya çalışırken burada da istedikleri gibi bir ortama sahip olamazlar. Yaşamları boyunca maddi manevi pek çok kayba uğrarlar. Öncelikle Allah'a ve kadere teslim olmamanın getirdiği tevekkülsüzlük ve bundan kaynaklanan huzursuzluk içinde yaşarlar. Sürekli geleceğe yönelik korkular, sahip olduklarını kaybetme, yoksul düşme endişesi, insanlar karşısında küçük düşme gibi tedirginlikler içinde hayatlarını sürdürürler. Kur'an ahlakını yaşamadıkları için hiç kimseyle gerçek anlamda dost olamaz, gerçek sevginin, saygının, sadakatin ve diğer güzel ahlak özelliklerinin güzelliğini kavrayamazlar. Allah, akılsız insanların durumunu bir ayetinde şöyle haber vermiştir. Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse için iman etme imkanı yoktur. O, akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar. Yunus Suresi 100. Ayet. Akılsız insanlar aynı zamanda akılsız toplumlar oluşturur. Akılsız toplumlarda ise dinden uzak olmanın getirdiği kargaşa, zulüm, adaletsizlik, kısacası her türlü olumsuzluğun bir arada bulunduğu bir ortam meydana gelir. İnsanlar akılsızlıkları nedeniyle Allah'ın kudretini takdir edemez ve bundan dolayı Allah'tan korkmazlar. Allah'tan korkmayan insanların oluşturduğu toplumlarda da her türlü suç işlenebilir. İnsanlar rahatlıkla başka kişileri öldürebilir, haklarına tecavüz edebilir, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara yönelebilirler. İçlerinde merhamet ve şefkat hisleri köreldiği için her türlü caniliği yapabilirler. İşte bunlar da akılsızlığın insanlara dünyada getirdiği zararların kısa bir özetidir. Bu nedenle akılsızlık, bir insanın önemsemeyeceği ve razı olabileceği bir durum değildir. Her insan aklı örten engelleri düşünmeli, bunlardan sıyrılmak için elinden gelen tüm gayreti sarf etmeli ve aklın dünyada ve ahirette kazandıracağı nimetlerin güzelliğini yaşamalıdır. Kur'an'da dünyadayken akıllarını gereği gibi kullanmadıkları için ahirette pişmanlık duyan akılsız kimselerin durumundan şöyle bahsedilmiştir. Ve derler ki, eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık. Mülk Suresi 10. Ayet. Kuşkusuz insanın böyle bir ihtimalin kendisi içinde söz konusu olabileceğini düşünmesi, pek çok şeyi henüz vakit varken dünyada idrak etmesini sağlayacaktır. Bu durumda insan, eğer cehennem gibi bir sonla karşılaşırsa, muhtemelen aklından pişmanlıkla şu düşüncelerin geçeceğini fark edecektir. Dünyadayken vicdanıyla açıkça gördüğü, belki de kendisine defalarca hatırlatıldığı halde bile bile aklın yolundan yüz çevirmiştir. Ama o sırada artık geri dönüp de durumunu telafi edebilmesinin kesinlikle mümkün olmadığı cehennem ateşinin içindedir. Dünyadayken Allah'ın azabı kendisine hatırlatılmış ama kendisi kibri sebebiyle bu uyarıları dinlememiştir. Nasıl olsa önümde daha uzun bir hayat var, nasıl olsa daha sonra telafi ederim diyerek doğru olan davranışları sürekli ertelemiştir. Dünyada sahip olduğu zenginlik, güzellik veya bilgi kendisini büyüklük hissine kaptırmış ve Allah'a itaat etmesini engellemiştir. Ama o anda artık içinde bulunduğu ateşten ve azaptan kurtulabilmek için yapabilecek hiçbir şeyi yoktur. Ve artık her ne yaparsa yapsın içini yakan pişmanlıktan sonsuza kadar kurtulamayacak ve akılsızlığına yanıp yakılacaktır. İşte insanın henüz dünyadayken bu durumla karşılaşabileceğini düşünmesi hemen o anda derin bir pişmanlık duymasına neden olur. Ateşin içinde pişmanlıkla bu ve benzeri sözleri söylememek için hemen o andan itibaren vicdanlı davranmaya karar verir. Çünkü vicdanına başvurarak düşündüğü zaman her insan ertelediği, önemsemeyerek üzerinden geçtiği küçük büyük pek çok olayla karşılaşır. Ve tüm bunları hemen şimdi telafi edebilmek her insan için mümkündür. Bu vicdan muhasebesini şu anda telafi imkanı varken yapmak kuşkusuz en doğru ve en akılcı tavır olacaktır. İnsanın bir an için bile olsa cehennem ateşinin içinde olduğunu düşünmesi, bu samimi kararı alması için yeterlidir. O ana kadar yapılan akılsızca ve vicdansızca tavırları telafi etmekse Allah'a güvenip dayanan bir insan için çok kolaydır. Ancak insan bu konuda acele etmeli ve aklını kullanmak için başına bir sıkıntı gelmesini ya da ölümle karşılaşmayı beklememelidir. Allah, Kur'an ayetlerinde insanlara bu konuda hiç vakit kaybetmeden harekete geçmeleri gerektiğini şöyle hatırlatmıştır. Azap size gelip çatmadan evvel Rabbinize yönelip dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun. Siz hiç şuurunda değilken azap apansız size gelip çatmadan evvel. Zümer suresi 54 ve 55. ayetler. Unutulmamalıdır ki vicdanına başvurarak doğruyu gören bir insan hemen içinde bulunduğu durumu telafi edebilir. Fakat aklını kullanmamakta direten her insan ahirette telafisi asla mümkün olmayan bir pişmanlığa sürüklenecektir. İşte bu program çalışmasıyla amaçlanan da insanları böyle bir kayıpla karşılaşmamak için şimdiden ellerinden geleni yapmaları konusunda teşvik etmektir. Program, Harun Yahya'nın Kur'an'a göre Gerçek Akıl adlı eserinden uyarlanmıştır.